Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Ahvalcımızdan herkese merhaba. 2019 Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına aldı ve bu süreçte 1 milyonun üzerinde insan hayatını kaybetti. Bu süreçte yalnızca sağlık alanındaki politikaların değil, diğer tüm politikaların ve önlemlerin de ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Nitekim birçok rapora göre pandemi sürecinde kadınlar, çocuklar ve LGBT'ler ağır hak ihlallerine maruz bırakıldılar. Bu süreçte yerel yönetimlerin önemini de bir kez daha anlamış olduk. Peki Türkiye'de yerel yönetimlerin en önemli ayağı olan belediyeler eşitlikçi politikalar üretebildiler mi yoksa sınıfta mı kaldılar? Kadın Koalisyonu bu sorunun yanıtını aradı ve belediyelerin pandemi haritasını yayınladı. Konuklarım Kadın Koalisyonu'ndan Nurcan Temur ve Sinan Mısırlıoğlu. Hoş geldiniz yayınımıza.
Şimdi bak.
Öncelikle madalyonun öteki yüzünü konuşalım istiyorum. Bir yanda koronavirüs, bir yanda cinsiyetçilik virüsü. Pandemi kadınlar açısından nasıl geçiyor Nurcan?
Yani pandemi kadınlar açısından, yani pandemi döneminden önce ve pandemi sonrasında değişen bir şey yok. Sadece pandemi eşitsizliği derinleştiriyor. Yani son çalışmalar, hatta bizim izleme çalışmasının çıkan sonuçlarına göre de öyle. Yani hep deriz, yani toplumsal cinsiyet eşitsizliği çok büyük bir sorun. Pandemi öncesinde de büyük bir sorundu. Ama bu pandemi bunu çok daha derinleştirdi. Yani işini kaybeden kadınlar, ev içi emeği görünmeyen kadınları daha fazla ev işi yüküyle beraber görünmemeye devam etti. Onun dışında derin yoksulluğa giren kadınlar ve hakları elinden alan kadınlar. Yani pandemi kadınları daha fazla etkiledi diyebiliriz.
Sence Sinem nasıl geçti bu, nasıl geçiyor bu süreç hala hazırda?
Zor geçiyor. Yani kadınlar için kadın olmak başlı başına zor. Ve başlı başına dezavantajlı bir şey aslında. Fakat böyle özel durumlarda aslında doğal afetler gibi, savaşlar gibi ne zaman öncelikli ve tehlikeli bir durum olsa tabii ki kadınlar çok daha ağır etkileniyorlar süreçten. Tam da toplum Nurcan'ın dediği gibi toplumsal cinsiyet rollerinden kaynaklı ve o rollerin getirdiği hayat koşullarından kaynaklı çok ağır etkileniyorlar. Hani Nurcan'ın söyledikleri çok doğru noktalara değindi. Belki şey de eklemek lazım. Herkesin evi kapanmasıyla beraber şiddet de arttı. Çünkü kaçacak bir yer yok pandemide. Yani gidecek hiçbir yeriniz yok. İşte orada tam yine yerel yönetimler. Aslında bunu sadece yerel yönetimlere indirgemek değil ama konumuz koalisyonun izleme çalışması olduğu için biz sürekli bir yerel yönetimler vurgusu yapacağız. Bu açıdan da onu özellikle vurgulamak istedim. Tabii ki bu sadece yerel yönetimlerin meselesi değil. Tabii ki devletin temel meselesi ama koalisyon olduğu için bir yerel yönetim vurgusu yapacağız. Şiddet arttı. Ve Nurcan'ın dediği gibi yani barınma sıkıntısı, gıdaya erişim bunların hepsi kadınlar için bir sorun haline geldi. Burada da yerel yönetimlerin aslında yani bizler koalisyon olarak 2000'li yıllardan beri bir yerel yönetimler üstünde çalışma yürütüyoruz. Çünkü söylemimiz şu, yerel yönetim yaşamın, kadınlar için yaşamın en belirleyici, doğrudan onlara temas eden bir unsuru. Yani aldığınız havadan yediğiniz yiyeceğe kadar, şiddet gördüğünüz zaman gideceğiniz alana kadar, korunma mekanizmalarına kadar temel üretici yer aslında yerel yönetimler. Pandemi süreci de bunu iyiden iyi ortaya çıkardı. O yüzden de yani çalışmamızın benim için kıymetli olan, kişisel olarak da kıymetli olan yanı bu. Kadınlar için sorunu özetlemek gerekirse hayat zor ve zorlayıcı geçti ve geçmeye de devam ediyor çünkü süreç devam ediyor.
Peki böyle bir çalışma yapma fikri nasıl ortaya çıktı Nurcan? Sizi tetikleyen ne oldu? Siz zaten yerel yönetimleri Sinem'in dediği gibi izliyorsunuz ama.
Şöyle, yani bu fikir nasıl doğdu dersek, Kadın Koalisyonu 130 civarında kadın ve LGBT örgütünden oluşuyor ve biz daha ağırlıklı olarak zaten izleme yapıyorduk. Yani yeni yaptığımız bir mesele değil. Yani yıllardır hem kamuyu hem yerel yönetimleri izliyoruz. Bu yerel yönetimleri izlerken de biz daha önceki pandemi öncesindeki izleme çalışmalarında da toplumsal cinsiyet perspektifinden izliyoruz. Ya acaba işte yerel yönetimler toplumsal cinsiyeti nasıl politikalarını yedirmiş meselesinde. Bu pandemi döneminde de alınan politikalar yani yerel yönetimlerin biliyorsunuz daha çok öncelikli alanları biraz daha gıda dağıtımı, sosyal yardımlar gibi konulara odaklandı. Ve biz aslında bu toplumsal cinsiyet perspektifi biraz da görünmemeye başladı. Acaba kadınlar için ne yaptıkları ve toplumsal cinsiyet açısından ne hizmet götürdükleri meselesi biraz havada kaldı. Bunun tespit için de tabii ki bir izleme gerekiyordu. Bu amaçla biz Kadın Koalisyonu bileşenleri olarak yani böyle Kadın Koalisyonu bileşenleri dediğimiz çok farklı kadın ve LGBT örgütü var. Bazı karma örgütlerin kadın komisyonları var ve illeri izlemeye başladık. İlleri izlemeye başladığımız mesele de büyük şehirler ve ilçe düzeyinde izledik. Şöyle izlemenin diğer şeylerinden bir tanesi de bu izlemeyi bütün şekilde koalisyonun aktivist kadınları yaptı. O farklı illerden, o illerdeki kadın koalisyonu bileşeni olan gönüllü kadın aktivistler tarafından izlendi. Ve biz neye baktık? Öncelikle 12 başlık belirledik. Birazdan o başlıklara da gireriz. Ve belirlediğimiz başlıklar çerçevesinde bir izleme çerçevesinde sorularımızı oluşturduk. Ve burada birçok yani şu an biz Sinem'le biz burada sadece aktarımcı konumdayız. Yüzlerce kadının emeği var bu çalışmada. Onu belirtmekte fayda var. Arka planda bir sürü kişinin emeği var. Biz sadece aktarıyoruz şu an. Ve o belirlediğimiz 12 başlığa göre bazı kadınlar sadece yani biz sosyal medyalarını taradık. Bazılarımız gitti Büyükşehir Belediyesi'nin kapılarını aşındırdık ve bilgi almaya çalıştık. Bazılarımız ilişkilerimizi kullanarak yani telefondan bilgi almaya çalıştık. Böyle böyle bilgileri topladık.
Peki Sinem, kaç belediyeyi izlediniz ve hangi derecelere göre neler yaptınız? Biraz teknik kısmından bahsedecek olursak.
Ya şöyle yani aslında arkasında uzun bir çalışma var Nurcan'ın dediği gibi. Yani uygulama zordu. Yani bilgiye erişim başlı başına zordu. Fakat neyi izleyeceğimiz, hangi alanları izleyeceğimiz, söylemlerimiz bunların hepsini belirlemek için hakikaten arkadaki çalışma çok daha yoğun bir çalışmaydı. Çok daha fazla kadının dahil olduğu ve bolcana tartışmaya, toplantıya neden olan bir çalışmaydı. 30 tane belediye izledik. Ya aslında şöyle yöntemler, biraz kar topu gibi. Kadın Koalisyonu'nun Nurcan'ın dediği gibi çok geniş bir ağ, Türkiye'deki çok geniş bir ağ. Biraz izleyebilme gücüne, motivasyonuna ve fırsatına sahip. Çünkü kadın örgütleri çok yoğun çalıştılar hakikaten. Yani çok fazla alanla mücadele etmeye çabaladıkları için izleme de başlı başına bir şey, zaman isteyen bir şey. Bu noktada da biraz gönüllülük esaslı izleyebilecek olan örgütlerle ve aktivistlerle, yani sadece örgüt düzeyinde bir izleme olmadı çünkü aktivistlerle yola çıktık ve şimdilik 30 tane ilden başlayabildik. Ona gücümüz yetti diyeyim. Ama şimdi uzun vadede de hani gittikçe yayılmaya, çünkü biraz daha sakinleşti her şey, gittikçe yayılmaya ve bu il sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Alanlar dediğim gibi uzun bir tartışma sonucunda belirlendi. Yani sadece 4 tane başlığa mı bölelim, yoksa kaç tane başlık inceleyelim? Biraz ihtiyaç temelli, sorun temelli gittik. Ve 12 başlığa indirgeyebildik ancak. 12 başlık üstünden 30 belediyeyi inceledik.
Neydi o başlıklar? Biraz o başlıkları ve o başlıkların öneminden bahsedelim isterseniz.
Şimdi 12 başlıkta izledik. 12 başlıkların ilki katılımdı. Biz daha çok mesela Kadın Koalisyonu olarak katılım meselesini zaten izlediğimiz bir konu. Katılım meselesi dediğimiz ise tam belediyelerde mesela ilk pandemi kurulları kuruluyor ama bunda mesela kadın örgütlerinin ve LGBT örgütlerin katılımı var mı diye sorduk. Diğer başlık bilgilendirme. Tamam, yerel yönetimler pandemiyle ilgili aldıkları hizmetleri bilgilendiriyorlar ama bunu acaba çok dilli yapıyorlar mı? Böyle engellilik durumuna dikkat ediyorlar mı diye baktık. Diğer üçüncü başlığımız gıda, eşya, hijyendi. Biliyorsunuz en fazla gıda ve hijyen paketleri yardımı konuldu. Ama şey dedik, hijyen paketlerinin içerisinde acaba kadın pedi var mıydı diye baktık. Dördüncü başlığımız ekonomik destekti. Biliyorsunuz kira almamaya başladı. İşte maddi yardımlar oldu. Acaba bu dağıtılan kartlardan kadınlar ne kadar yararlandı diye baktık. Diğer başlığımız ise barınmaydı. Barınmada özellikle bizim farklı kadın kallerine baktığımız için bu meselede mesela engelli kadınlar nasıl etkileniyor, derin yoksulluk yaşayan kadınlar nasıl etkileniyor, mülteciler nasıl etkileniyor, LGBT'ler nasıl etkileniyor dediğimizde mesela barınmada da şöyle bir şey var. yoksullaşan kadınlar, mesela kirasını ödeyemeyen kadınlar için belediyeler ne yaptı diye baktık. Diğer baktığımız altıncı başlıkta kadına yönelik şiddetle mücadeleydi. Bununla ilgili de hat oluşturdular mı? Danışma merkezleri aktif işliyor mu? Ya baktık. Diğer başlığımız ise bakım desteğiydi. Biliyorsunuz belediyeler evde bakım hizmeti veriyorlar ama bu süreçte acaba devam ettirebildiler mi, bunu sürdürebilirler mi diye baktık. Bir başlığımız da sağlığa erişimdi ve belediyelerin de sağlık hizmetleriyle ilgili yaptıkları var. Diğer başlık ulaşım desteğiydi. Genelde işte kart verdiler, öğrenci kartı verdiler. Ama bunun haricinde işte toplumsal cinsiyet açısından bu ulaşım erişim desteğini acaba yaşlı kadınlar için de uyguladılar mı meseleleri vardı. Diğer baktığımız sadece bu şey değil, yani mesela sosyal yardım bakmadık. Bir baktığımızda kültür sanattı. Kültür sanat ve spora erişim nasıl oldu? Yani bunlar online'a taşındı mı? Peki bunlardan kim yararlandı meselesine baktık. Ve aynı zamanda toplumsal cinsiyet meselesini konuşurken acaba kentte yaşayan canlılar mesela sokak hayvanları için ne yaptılar? Onlara da baktık. En son başlığımızda kurum içi önlemler. Kurum içi önlemlerde de yani belediyeler kendi içerisindeki çalışanların neler yaptı? Mesela biliyorsun çok tartışılan bir mesele var. Genelgelerde işte 10 yaş 10 ya da 12 yaşından küçük olan çocukların sadece annelerine izin verildi. Annelik üzerinden de tanımlanıyor. Babalara izin verildi mi meselesine baktık. 12 tane başlığımız böyleydi.
Peki belediyelerin durumu ne bu başlıklar üzerinden? Hepsini 12'de 12 yapan var mı yoksa daha az kriterleri mi yerine getirmişler? Hiç kriter yerine getirmeyen nedir durum?
Biz Mahmut Hoca gibi davranmadık aslında. Farklı eğitimler var. Mesela eğilimler. Ben Mahmut Hoca gibi davranmak istiyordum. Yani hani sıfırcı olmaya çok yakın yerdeyim. Fakat tabii şöyle çok çok emek var. Yani belediyelerde çok emek var. Bu belediyeden belediye tabii ki çok değişiyor. Belediye başkanının yaklaşımına değişiyor. İçerideki aktivist kadınlar var belediyelerde. Bu izlemeyi yaparken de o belediye içindeki aktivist kadınlar inanılmaz bir işimizi kolaylaştırdı diyeyim. Yani inanılmaz destek oldular. Onlar sayesinde de bu izlemenin bir kısmı gerçekleşebildi. Kadın örgütlerinin gücüyle de doğru orantılı tabii belediyelerin sunduğu hizmetler ve başarı. Temel olarak iyi örneklerden bahsedebiliriz. Yani belki bunu demek, yani Nurcan'ın da ekleyeceği varsa bunun üstüne konuşabiliriz ama genel yaklaşım şöyle: iyi örnekler var, emek var, mücadele var ama ancak iyi örnekler var diyebiliriz. Yani sorunuzu şöyle alırsam, toplumsal cinsiyete duyarlı hizmet götüren ve bunu bir politikaya dönüştürmüş, bunu sürdürülebilir hale getirmiş bir belediye var mı sorusunun yanıtı, öyle bir belediyenin olmadığı. Bizim ana akımlaştırma dediğimiz, yani temel olarak şöyle: 12'de 12 yapan belediye yok ama çok iyi örnekler var. Yani hani örnekleri paylaşmak gerekirse bu
Biraz
İstanbul.
emsal çalışmalardan evet bahsedelim
Evet,
istiyorum
yani
ben
mesela
de.
İstanbul Büyükşehir, şimdi katılım her şeyden önce bizim için, yani koalisyonun aslında varlık nedenlerinden birisi de Nurcan'ın da belirttiği gibi katılım çok önemli. Çünkü genel yaklaşımımız şu: katılamadığınız yerde yoksunuzdur. Katılamadığınız bir alanda özgür olamazsınız. Çünkü kararı sizin vermediğiniz bir yerde özgürlükten bahsetmek mümkün olmaz. Bu yüzden de katılım kadın koalisyonu içinde kritik unsurlardan birisi ve ilk baktığımız alan buydu zaten. Şimdi katılıma dair iyi örnek verebileceğimiz şey bir İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kadın örgütleriyle beraber yaptığı toplantıydı. Alacağı, yapacağı eylemlere yönelik bir örgütlerle bir araya gelip toplantı yapıyor olmasıydı. Ankara'nın böyle bir çalışması var. Ankara Büyükşehir'in gençlere yönelik bir anket çalışması, ihtiyaç odaklarının tespit edilebilmesi için. Ama bunun haricinde bir katılımdan söz etmek mümkün değil. Mekanizma kuruluyor. Yani katılım başlığında bizim mora boyadığımız yerlerde mekanizmalar var. Ama gerçek anlamda katılım dediğimiz, yani içeriği dolu bir katılım, hakikaten hizmet götürürken neye ihtiyaç var ve neye göre hizmet götüreceksiniz sorusunun sorulup da cevap alındığı çok az belediye var. Ama iyi örnekler de var, dediğim gibi İzmir Belediyesi'nin işte kadın örgütleriyle toplantı yapıyor olması gibi. Şiddet konusunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendine ait bir binayı kadın sığınma evi olarak kullanılıyor olması iyi örneklerden bir tanesi. Yoksullukla mücadelede aslında çok kritik ve önemli bir karar olduğunu düşünüyorum. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin meclisten geçirdiği bir yönetmelik var. O da sosyal yardımcıların öncelikle haneyi temsil eden kadına yapılmasına dair bir yönetmelik geçirdi. Bu hakikaten çok kıymetli. Çünkü biz yani çalışmalardan da biliyoruz ki para haneye eğer erkek tarafından gidiyorsa o paranın haneye harcanma olasılığı kadına gittiği zamankinden çok daha az oluyor. O yüzden de aslında yoksullukla mücadele çok cinsiyetsiz değil, bilakis oldukça cinsiyeti olan bir alan ve buna yönelik önlemler almak ve hani bunu düşünebiliyor olmada bir belediye bizim için kıymetli kılıyor. Eskişehir'in de Mora, ki Eskişehir'i belediyelerden biriydi bu şeyde, bu çalışmada, ama özellikle bu iyi örnek olarak verilebilir. İşte yine Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin evlere temizliğe giden kadınları, çünkü ilk başta da konuştuğumuz gibi evet kadınlar güvencesiz alanlarda çalıştığı için kadınların çoğunluğunun işte ev eksenli çalışıyor olması ya da işte gündelik işlerde, sigortasız işlerde çalışıyor olması sonucu pandemiyle beraber mesela bu ev işçileri tamamen evlere kapanmak zorunda kaldılar. Ankara Büyükşehir Belediyesi tam da cinsiyete göre ve mesleğe göre hizmet üstünden böyle bir destek vardı, bu söylenebilir. Yine bu hijyen kitleri konusunda, hijyen kitleri de ya da evlere gönderdiğiniz kitler de cinsiyetsiz değil tabii. Burada da İzmir Ödemiş Belediyesi'nin işte kadın pedi, çocuk bezi gibi malzemeleri içeren hijyen kiti var. Çankaya Belediyesi'nin LGBTİ artılara yönelik bir destek paketi var. Bunlar iyi örnekler olarak verilebilir. Ama dediğim gibi bizim hedefimiz yani örnek vermekten ziyade gerçekten toplumsal cinsiyet politikaları güden, sunduğu her hizmette kadın ve erkeklerin farklı ihtiyaçları olduğunu gören belediyelerin çoğalmasını sağlamak. Bu izlemenin de belediyeler için yani sadece eksiklikleri göstermek değil ama aynı zamanda iyi örneklerle beraber ya da sorduğumuz sorularla beraber yol gösterici olacağını ve belediyelerin de bu noktada olumlu adımlar atacağını, katkı sunacağına inanıyoruz.
Tam da oraya gelecektim. Nurcihan, geri dönüşler oldu mu? Mesela farklı farklı belediyelerden veya o belediyelerin içindeki birimlerden, ya işte biz de bir şeyler yapmak istiyorduk, sizin bu çalışmanız bize ön ayak oldu diyenler, böyle olumlu dönüşler aldınız mı?
Oldu. Yani şöyle biz aslında bu çıktıları bir harita üzerinden kurguladık ve bir haritada Türkiye haritası var. Orada çalışmalar görülebiliyor. Biz bununla beraber bir sosyal medyadan da sözümüzü söylediğimiz paylaşımlara başladık. O vakit zaten belediyeleri de etiketlediğimiz için ya da belediyeler birbirlerini gördüğü için bu konuda biz sınıfta kalmışız, bu konuda iyiymişiz, çok teşekkür ederiz falan gibi geri dönüşler oldu. Hatta belediyeler birbirleriyle konuştu bizim üzerimizden. Çünkü izlemenin şöyle bir artısı oluyor böyle şeylerde. Aslında politika dönüştürmek dediğimiz mesele çok önemli. Kadın koalisyonunda yaptığımız. Biz sadece izlemiyoruz. İzlediğimiz alanı da dönüştürmek için politika geliştiriyoruz. Ve o sosyal medya paylaştığımızda da belediyelerin tepkilerinden anlaşıldığı üzere bu belediyelerde şöyle bir şey var. O belediye yapıyor, iyi bir şeyse biz de yapalım
Evet.
meselesi var. O yüzden mesela başka bir belediyenin iyi bir örneğinin ortaya çıkartılması diğer bir belediyeler için de tetikleyici olabiliyor. Orada da ürettiğimiz politikanız ve söylediğimiz sözün tam yerine ulaşması gerekiyor. Bu anlamda da çok etkili oldu ve belediyeler de paylaştı ve eksikliklerimizi de gördük, teşekkür ederiz gibi bize sosyal medyadan yorumlar geldi.
Şu anlamda bir sosyal etkisi oldu mu? O kentlerde yaşayan kadınlar, bizim bundan haberimiz yoktu, sayenizde gördük, ben de gidip bu desteğe başvurayım, ben de bu hakkımı kullanayım gibi bir yaygınlaştırma konusunda bir etkisi oldu mu?
Bu zaten bu izlemenin birinci hedeflerinden bir tanesi de var olan hizmetlerin kadınlar tarafından bilinirliğinin artırılması. İkincisi de politik dönüşümü sağlamak. O yüzden bu bilgilendirme dediğimiz mesele de izlemenin bütün aşamalarında burayı arayabilirsiniz. Mesela sosyal yardım hattım için şurayı arayabilirsiniz gibi. Biz bütün çıktıları da hem sosyal medyadan paylaştık yani ama Instagram, Facebook bütün yöntemleriyle. O yüzden kadınlar açısından da öyle yani bu bilgilendirme düzeyde yapıldı diye düşünüyoruz.
Sence Sinem, en çarpıcı sonuçları neydi bu çalışmanın? Sizin açınızdan.
Yani bizi şaşırtan bir sonucu olmadı. O yüzden çarpıcı bir sonuç var mı yanıtını vermek çok doğru olmayabilir. Çünkü biraz beklediğimiz şeyi bulmama umudumuz vardı ama beklediğimiz şeyi bulduk. Fakat şunu yani yine de hakkını vermek lazım. İyi örnekler çok umut verici. Yani evet. Aslında belki de beklediğimizden daha umutsuzduk. Öyle güzel örnekler geldi ki işte belediyelerin kişilere ücretsiz yerler tesis ediyor olmasını sağlamak, barınma evleri için arayışlar içinde oluyor olmasını sağlamak, işte bu ortak toplantıların yapılıyor olduğunu görmek, işte kadınları öncelikleyen hizmetlerin, işte yoksullukla mücadelede toplumsal cinsiyeti gören hizmetlerin olduğunu görebilmek. Aslında doğru, yani tekrar soruyu baştan sorarsam böyle olumlu örnekleri tekrarladığım zaman şunu gördüm. Belediyelerde hakikaten dönüşüme yönelik önemli adımlar var. Bu bizim için çarpıcı değildi belki ama çok umut vericiydi ve mücadeleyi biraz güçlendirici etkiler oldu. Diğer yandan bir de şöyle bir şey var tabii. Bir belediyenin içinde olan orada kalıyor ya da o ilde kalıyor. Ve bazen aslında belediyenin içinde de kalıyor. Yani çok şaşırtıcı bir şekilde bilgiye ulaşmaya çalışırken hakikaten çok mücadele etmemiz de gerekti. Yani bazen belediye içinden bilgi alabildik. Oysa hizmeti belediye sunuyor. Bu ayrıca yani belediyenin açısından da vatandaşın bunu biliyor olması, hani biliyorsunuz belediyeler seçmene ihtiyacı olan yerler. Fakat şey ne yaptıklarına dair bir fikirleri olmadığı için aslında. Yani toplumsal cinsiyete dair attığı adımların belki de önemlerine dair bir fikirleri olmadığı için bilmiyorum. Fakat hani o bilgiye erişmek de zordu. Özetle o bilginin yayılıyor olması, iyi örneklerin varlığını biliyor olmak hem diğer belediyelere Nurcan'ın dediği gibi hem diğer illerdeki kadın örgütlerine aslında belediyelerin ne tür hizmetler sunabileceğine dair bir fikir de vardı. Bu açıdan bu iyi örneklerin yaygınlaştırılmasını sağlamak, iyi örnekleri görmek, varlığını bilmek, belediyecilik anlamında önemli değişiklikler olduğunu görmek, bu da şu, sadece ekonomik destek üstünden değil, daha doğrusu ekonomik desteğin işte yardım paketi adı altında paketler vermekten ziyade bir desteğe dönüştüğünü görmek, güçlendirmeye dönüştüğünü görmek ve bunu gösteriyor olabilmek bence bu çalışmanın en çarpıcı ve kıymetli özelliğiydi.
Senin eklemek istediğin bir şey var mı Nurcan?
Aslında şeyi de mesela sınıfta kalan belediyeleri de konuşmak lazım. Sınıfta kalan belediyeler dediğimiz mesele de aslında hiç baştan beri bu toplumsal cinsiyet perspektifine tamamen uzak olan belediyeler. Şöyle diyeyim, onu da şöyle açıklıyorlar. Biz daha önceki izleme verilerinde de çıkmıştı. Daha önce yerel yönetimleri izlediğimizde de şöyle cevaplar gelebiliyor. Biz diyoruz ki, mesela bu hizmeti engelli kadınlara nasıl götürüyorsunuz? Ya da bu hizmetten işte göçmen kadınların haberi var mı? Ya işte mülteci kadınların haberi var mı diyoruz. Şöyle cevaplar geliyor bize. Biz her vatandaşımıza eşit davranırız. Bunu diyen bir belediyeden zaten farklı bir hizmet anlayışı beklenemez. Bizim bu pandemi haritası izlemesinde de aynı şeyle karşılaştık. Tek tip bir vatandaştan bahseden bir belediyecilik anlayışı, yani eşit vatandaşlığı, yani vatandaşlığı yanlış anlayan, yani farklı tip sorunları olabileceği, yani bir engelli kadının ya götürülecek hizmetle mesela tek yaşayan, tek ebeveyn bir annenin götürülecek hizmet. Bunların arasında farklılık olabileceğinin idrakında değiller. Ya da işte derin yoksulluk yaşayan ve bir iki konuda, yani bu konuda bir politika geliştiren belediyeler daha iyi. Bu konuda bir farkındalığı olmayan belediyeler zaten kötü. İkincisi de kent veri sistemi dediğimiz, bu farklılıkları gören, veri toplayan belediyeler daha iyi hizmet götürürken, yani bu farklılıkları gören, yani bütün her şey konusunda bilgi toplayan belediyeler daha iyi hizmet götürüyor. Üçüncüsü de halihazırda katılımcı belediyeler daha iyi hizmet götürüyor. Diğerleri gene sınıfta katılıyor. Bu katılımcılık meselesi de o ilde yaşayan da ve ilçenin sınırlarında yer alan sivil toplum örgütleriyle, mahalle birlikleriyle görüşen, her kesimden görüş alan belediyeler sınıfı geçerken gene diğerleri sınıfta kalıyor. Buna bir örnek verebilirim. Özellikle kadına yönelik şiddet konusunda. Danışma merkezi olan belediyeler bir derece kotalarda ama danışma merkezi olmayan ve şiddet başvuruları, yani çünkü yoğunlaştığı için psikolojik hatlar kurdu belediyeler.
Evet.
Halihazırda eğer bir kadın örgütüyle ve baroyla protokolü varsa bu işi kotardı. Ama bununla ilgili hiçbir baroyla görüşmemiş, kadın örgütüyle ilişkilenmemiş ve bu alanda adım olmamış ve belediyeler yine sınıfta kaldı.
Bir de tam bu şiddet konusuna değinmişken şey vurgulamak lazım. Şimdi şiddet hayati önem taşıdığından ve doğrudan yaşam hakkına müdahale ettiğinden hani çok kritik ve çok aciliyetli bir konu gerçekten.
Evet.
Pandemi sürecinde yani bizim izleme sonucumuzda biz sonucumuzda çıkan şey bu. 16 il belediyesinin sadece şiddet hatları diyeyim, yani danışma merkezleri aktif olarak çalıştı. Bu ve yani Türkiye'de hani bu danışma merkezleri sayıları zaten az, o ayrı. Nurcan'ın dediği gibi yani sınıfta kalan belediyeler tamamen sınıfta kalan belediyeler. Zaten herhangi bir mekanizma hiç kurmamış belediyeler. Fakat acil durumlarda, yani bu görüşmenin başında ilk söylediğim gibi, acil durumlarında ilk gözden çıkarılacak şey hizmet, kişi, grup, kadınlar oluyor. Bu danışma merkezleri anında gündemden çıktı. Kriz gerekçesiyle başvurular azaltıldı açık olan yerlerde. Yani bu şönümler için de geçerli aslında. HSM'ler için de geçerli hakikaten. Bu
Kadınlar sığınma evlerine alınmadı yani.
aynen
Pandemi
öyle.
var diye.
Aynen öyle. Ve bu korkunç bir şey tabii. Yani tam krizin yükseldiği yerde siz var olan hizmeti kesiyorsunuz.
Düşürüyorsunuz. Evet.
Bu akıl alır gibi değildi. Belki bu da diğer şey, çarpıcı. Hatta sarsıcı diyebilirim buna, çarpıcı olmaktan öte sonuçlarımızdan biriydi. Yani hala 2020'de bile kadına karşı şiddet mekanizmalarının işlevselliğinden değil, olmamasından bahsediyor olmak nasıl tanımlanabilir bilmiyorum.
Bundan sonraki süreçte de belediyeler yani o güncel bir harita, sürekli kendini yenileyen bir harita olacak değil mi? Oradaki beyazlar morlaşabilir. Hala umut var.
Tabii, aslında umudumuz hep var. Yani dediğim gibi bilmiyorum ki bunu bütün olarak seyredince umutlu mu bir tablo mu çıkacak, umutsuz bir tablo mu, ama izleme sonucunda umutluyuz. Dediğim gibi iyi örnekler çok umut vericiydi,
Evet.
çünkü çok iyi örneklerdi. Var çünkü biz şu anda koalisyonun diğer bileşenleriyle beraber hem il sayısını arttırmaya çalışıyoruz. Yani dediğim gibi iller kalacak ve harita güncel bir harita değişebilir ve diğer illerde eklenebilir ve gittikçe çoğalabilir. Belki gün gelir mosmor bir Türkiye'yi koalisyon sayfasında görmek mümkün olabilir.
Umarım.
Bir umut.
O zaman çok teşekkür ediyorum ben size. Umarım ileriki günlerde daha fazla eşitlikçi projeyi buradan değerlendiririz. Yayınımıza katıldığınız için çok sağ olun.
Sen de sağ ol Ceren. Bu arada senin emeklerin için de sağ ol.
Yok, estağfurullah. Ben bir şey yapmadım. Siz çok
Hoşçakal.
çalıştınız.
Çok
Teşekkürler.
sağ ol. Hoşçakalın.
Hoşça kalın.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.